Değerli dinleyiciler, insan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır. Onun ismiyle ona hamd ederek sözlerime başlarken Hazreti Peygamber'e de salat ve selam ederim. Bugünkü kavramımız ismi Kur'an'ın icazı. Kur'an'ın meydan okuması şeklinde de tercüme edebiliriz. Bakara suresinin 23 ve 24. ayetlerini mealen okuyarak sözlerimize başlamış olalım. Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sure getirin. Eğer iddianızda doğruysanız, Allah'tan gayrı şahitlerinizi, yardımcılarınızı da çağırın. Bunu yapamazsınız ki elbette yapamayacaksınız. Yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır. İşte bu ayette söz konusu edilen Kur'an'ın uydurdu diyorsanız bir benzerini de siz getirin şeklinde Kur'an'ın meydan okuması nedir? Bu konuda bilgi vereceğiz. Tefsir usul kitaplarında icaz konusunda, mucize konusunda çeşitli bölümlerde bu konular incelenir. Biz size böyle özet olarak bir derste takdim etmeye çalışacağız. İcaz ve mucize kelimelerinin anlam ve mahiyetiyle konuyu açalım. İcaz, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bütün insanların Kur'an'ın benzerini getirmekten aciz olduğunu göstermek suretiyle kendi doğruluğunu ortaya koymasıdır. İcazül Kur'an ise Kur'an'ın bütün insanları benzerini getirmekten aciz bırakmasıdır. Peki mucize nedir? Mucize benzeri getirilmesi için meydan okunarak gösterilen, bilinen sebeplerin dışında kalan, peygamberlerinin doğruluğunu göstermek için Allah tarafından halk edilen, yaratılan ve benzeri getirilemeyen harikulade yani olağanüstü olaylardır. Mucizede 3 ana şart vardır. Bunlar onun harikulade bir olay olması, meydan okunarak gösterilmesi ve benzerinin getirilmemesidir. Mucizenin 3 şartı budur. Bu noktadan hareketle Kur'an-ı Kerim'de de bu 3 unsurun varlığı delilleriyle gösterilmiş ve dolayısıyla onun en büyük mucize olduğu ortaya konulmuştur. Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşunun delillerini şimdi açıklamaya çalışırsak, mucizenin tanımında 3 ana unsur, şart bulunmakta olduğunu belirttik. Bu özellikler kendisinde en mükemmel şekilde bulunduğu ve ilelebet bulunacağı için Kur'an-ı Kerim diğer mucizelerden daha farklı ve daha üstün bir mucize olma niteliğini taşımaktadır. Şöyle ki, Kur'an-ı Kerim'in harikulade oluşu, Allah-u Teala her peygambere kendi zamanında geçerli ve rağbetli olan şeylere üstün gelecek cinsten mucizeler vermiştir. Bunun böyle olması gayet tabii ve bir bakıma da gereklidir. Zira sihir ya da tıp alanında mahir, kabiliyetli ya da bilgili kişilerin bulunduğu bir devirde başka cinsten mucizelerle ortaya çıkan kişilere inanmayanlar tarafından biz de sihrin en iyisini, en alasını yapıyor. Birçok tehlikeli hastalıkları iyi edecek derecede de tıbbı biliyoruz. Sen de onları yapamıyorsun denilebilir. Mucizelerin sözü edilen tarzda gösterilmesiyle yapılması muhtemel olan bu tür itirazlara meydan verilmemiş olmaktadır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam mucize olarak Kur'an'ın verilmesinin hikmeti de o dönemde Arap dilinin şiir, uslup ve hitabetinin en yüksek dereceye ulaşmış olmasıdır. Gerçekten Resulullah'ın peygamber olarak gönderildiği sırada Araplar belagat konusunda çok ileri gitmişlerdi. Şiirin her çeşidine vakıf idiler, lisanları şiire müsait idi. Bedeviler dahi güzel konuşur, konuşmalarını şiire benzetirlerdi. Methederler ve hicvederlerdi. Methettiklerini yüceltir, hicvettiklerini batırırlardı. Panayırlarda şairler şiir yarışması yaparlar, halk dinler ve onlar hakkında notlarını verirlerdi. Tertip edilen edebiyat ve şiir yarışmaları bu edebi ürünlerin daha çok gelişmesine sebep olurdu. İşte İnsanların edebi bakımdan en yüksek bir seviyeye ulaştıkları bir dönemde fesahat ve belagatın en büyük timsali Kur'an-ı Kerim inzal edilerek, indirilerek herkesin beğenisini kazandığı için Kabe'nin duvarına asılmaya hak kazanan ve o devrin en büyük edebi ürünleri sayılan Muallakat-ı Seb'a yani yedi askının değersizliğini ve dolayısıyla kendi benzerlerinin yapılamayacağını ispat etmiştir. Kur'an gelince şairler utandıklarından kendi şiirlerini indirmişler Kabe'nin duvarlarından ve Kur'an'ın büyüklüğü karşısında dize gelmişlerdi. Gerçekten harfi, kelime ve cümleleri onların kullandıkları ile aynı olmasına rağmen, yani o Arap şairler de Kur'an'ın lafızları da aynı Arap harflerini kullanmalarına rağmen, Kur'an-ı Kerim'in Arapların alışılagelen nesir ve nazım formundan ayrı, tamamen kendine has bir üslubu vardır. Onların nesirlerine, nazımlarına, seci, recez ve şiirlerine benzemeyen bir özelliğe sahiptir Kur'an. Araplar bu üsluba hayran kalmışlar. Onun kendi üsluplarından farklı ve üstün olduğunu itiraf etmişler. Kendi kelamlarından onun bir benzerini getirmekten aciz kalmışlardır. Sadece bu özelliği onun harikulade bir eser olduğunu göstermeye yeterlidir. Kur'an'ın karşı çıkan muhaliflere meydan okuması vardır bir de değerli dinleyenler. Beşeriyetin insanlığın dinden faydalanması harikalara sarılmakla değil, Allah'ın sünnetine yani evrendeki kanunlarına sarılmaktadır. Yani ilimdedir. Harikalar kulların zor zamanlarında Allah'ın özel bir yardımıdır. Hidayetten gaye ise zorluktan kurtarmadır. Bu yüzden mucizenin en önemlisi ebedi, akli ve ilmi kıymeti içeren mucizedir. Bu mucize ise Kur'an'dır. Allah Resulüne bunu o kadar kesin ve yakin ile bildirmiştir ki Kur'an'ın benzerini hiçbir insan, hatta bütün insanlar yapamaz. Bu bizzat ilahi vaat, söz ve taahhüt altındadır. Kur'an nasıl bir kelam, söz farz edilirse edilsin, en büyük dahi sayılan edipler, filozoflar, şairler, onun benzerini yapmaya kalkışırsa aciz kalır. Kur'an'da o kadar fevkaladelik görmek istemeyen körler veya kinciler, ne farz ederlerse etsin, Kur'an ile boy ölçüşmeye kalkıştıkları zaman mağlup ola gelmişler, hiçbir şey yapamamışlardır. Allah kudretlerini derhal bağlamış veya esasen hiç onlara kudret vermemiştir bu konuda. İşte Allah peygamberine bu kuvveti vermiş ve asırlardan beri bunu ispat etmiştir. Dünya kuruldu kurulalı, geçmişle ilgili bu kadar büyük ve bu kadar eşsiz bir haberi bu kadar ciddiyetle peygamberlerden ve özellikle son peygamberden başka hiç bir kimse ispat etmeye değil, ortaya atmaya bile cesaret edememiştir. Çünkü yalancıların mumu yatsıya kadar yanar. Şarlatanlar geçici bir zaman için parlar ve söner. Napolyon Bonaparte Mısır'a geldiği zaman savaşlardaki üstünlüğüne güvenerek ve bunları bir mucize sanarak, zannederek ben Muhammed'i severim, o da benim gibi büyük bir komutan idi. Fakat ben daha büyüğüm demişti. Bu gururu, bu boy ölçüşmeye kalkması sonuçta Akka Kalesi'nde başlayarak kırılmaya yüz tuttu. Nihayet söndü gitti ve o zamandan beri Fransızlar onun açtığı yaraları tedavi edemediler. Özetle bu durum Kur'an'ın meydan okuma sırrı ve Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğinin ebedi bir kanun ve delilidir. Allah bu delili hatırlatıyor ve Muhammed'i nübüvveti Kur'an'ın hak olduğunu teyit ediyor ve insanlar için bunda şüphe edenlere meydan okuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın ayetlerini insanlara okuduğu zaman yetim büyüyen ümmi yani annesinden doğduğu gibi kalan yani bir tahsil görmemiş olan bir insana bu ayetlerin gelmesini hazmedemeyenler Muhammed bunları kendisi uyduruyor dediler. Allah peki buyurun siz de Arapsınız. Arapçayı onun kadar biliyorsunuz. Bütün Arap edebiyatçılarını, bilginlerinizi çağırın ve Kur'an'ın surelerinden bir surenin benzerini siz de söyleyin diyerek meydan okuyor. İnsanların yazdığı kitaplarda bazen yüksek hikmetler görülürken, bazen gayet basit düşüncelere de rastlanılabilir. Bir sayfası gayet edibane iken diğer sayfalarında kalite düşer. Baştan sona okunsa tezatlarla karşılaşılır. İnsanların koyduğu yasalarda da tezatlar vardır. Anayasayı koyan hukukçular diğer yasaları koyarken anayasaya aykırı olmaması için dikkat etmelerine rağmen bir müddet sonra ceza yasasından bir maddenin anayasaya aykırı olduğu ortaya konulur. Bu normaldir çünkü insanın aklının gücü, görüş alanı sınırlıdır. Yarının ne getireceğini şimdiden kestiremez. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'in nazmında, manasında, haberlerinde, emir ve yasaklarında, edebiyatında, gramer kaidelerinin uyumluluğunda bugüne kadar bir eksikliğe, bir aykırılığa, bir düzensizliğe ya da bir çelişkiye rastlanamamıştır. 20 sene önce yazılmış teknikle ilgili kitaplar bugün değerini yitirmiştir. Filozofların peygamberlerden aldıkları hikmetin dışında bütün fikirleri düşüncesizliklerinin bir belgesi olmuştur. Kur'an-ı Kerim 1400 seneden beri her çağa, her kesime, kültür seviyelerine göre bir şeyler vermekte ve her çağda yepyeni oluşu, eskimezliği, tazeliği ortaya çıkmakta. İşte böyle bir kitabı yazmanızı istemiyoruz ey kafirler. Bu kitabın en kısa suresini benzer bir sure getirin yeter. Kur'an-ı Kerim bir benzerinin getirilmesi için insanlara meydan okurken şu yolu takip etmiştir. İlk önce kendisinden daha üstün bir kitap getirmelerini istemiştir. Bu yapılamayınca kendisinin bir benzerini getirmeler için meydan okumuştur. Daha sonra 10 surenin sonunda da bir surenin benzerini getirmelerini istemiş. Fakat bütün bu talepler karşılıksız kalmıştır. Şimdi bu ayetlerin mealini peş peşe topluca bir görelim değerli dinleyenler. Önce Kasas suresi 49. ayet. Mealen, ey Resulüm onlara de ki, eğer doğru söyleyen kimseler iseniz, bu ikisinden yani Tevrat ve Kur'an'dan daha doğru Allah katından bir kitap getirin de ona uyayım. İsra suresi 88. ayeti, ey Resulüm de ki, yemin olsun eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar, birbirlerine yardımcı da olsalar, yine onun bir benzerini getiremezler. Hud suresi 13, yoksa müşrikler Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar? O halde şöyle de, haydi onun gibi uydurma 10 sure getirin ve bunun için Allah'tan başka gücünüzün yettiğini de çağırın eğer doğru söylüyorsanız. Ve Yunus 38, yoksa Kur'an'ı peygamber mi uydurdu diyorlar? Resulüm de ki, o halde bu iddianıza doğruysanız onun gibi bir sure yapın getirin ve Allah'tan başka gücünüzün yettiği edip beli kim varsa onlar da yardıma çağırın. Bakara bugünkü konumuza girerken okuduğumuz ayeti 23. ayet. Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şunun benzeri bir sure getirin. Eğer iddianızda doğruysanız Allah'tan gayri şahitlerinizi, yardımcılarınızı da çağırın. Bunu yapamazsınız ki elbette yapamayacaksınız. O halde yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır. Aklı başında olan hiçbir insan yazdığı bir eseri ortaya koyarak bu ayette olduğu gibi hiçbir zaman bunun bir benzerini getiremeyeceksiniz diyemez. Çünkü bu dünyada kendisi gibi hatta kendisinden daha üstün yazarlar bulunabileceğini bilir. Bu da göstermektedir ki hiçbir zaman benzerini getiremeyeceksiniz diye meydan okuyan kişi alim ve habir olan Allah'tır. Görüldüğü gibi mucizenin ana unsurlarından biri olan meydan okuma bütün özelliklerle Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Mucizenin bir başka özelliği ne demiştik? Bir benzerinin getirilememesi. O da şöyle. Evet, mucizenin üç ana unsurundan biri de benzerinin getirilmemesidir. Nuzulünden, Kur'an'ın yeryüzüne indirilişinden bu yana, Kur'an-ı Kerim yukarıda zikrettiğimiz ayetleriyle devamlı olarak bütün insanlığa meydan okuyup durduğu halde bir suresinin dahi benzeri meydana getirilememiştir. Böylece geçmişte, şimdiki halde ve geleceğe dair verdiği haberlerin doğruluğu da gerçekleşmiştir. Her asırdaki alim, edip, beli, münekkit ve müellifler onun mucizeliğini belagatında, fesahatında ve beyanında onun derecesine çıkmaktan aciz olduklarını itiraf etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin dahi bugüne kadar benzeri getirilememiş, bundan sonra da getirilemeyecektir. Böylece o, diğer peygamberlerin mucizelerinin aksine belli bir zamanda yaşayan insanlara gösterilen ve zamanla etkisini kaybeden bir mucize olmayıp, son peygamberin ebedi risaletine paralel olarak ebediyen varlığını sürdüren bir mucize olmaktadır Kur'an mucizesi. Kur'an'ın asla yapamayacaksınız diye haber verişi, o günden bugüne kadar 14 asırlık bir tecrübe ile doğruluğunu gösteren bir ebedi mucizedir. Bu meydan okumanın icazı karşısında yarıştan vazgeçilmiş, dille susturamadıkları, delile silahları çekilmiş, kanlara kıtılmış, dünyalar karıştırılmış, her türlü zahmetler, masraflar tercih edilmiş ve fakat bu mucizeye hiçbir red cevabı verilememiştir. Ancak aldatmaca ile Kur'an irşadının önüne geçmeye çalışılmıştır. Bunlara karşı ilahi adalet elbette yerini bulacaktır. O cehennemin ateşi sönmemiştir bunlar için. Evet, ayette şöyle diyordu. Bunu yapamazsınız ki elbette yapamayacaksınız. Yakıtı, o halde yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır. Ayet-i kerimedeki taş kelimesinin fenni bir açıklamayı içerdiğinde şüphe yoktur. Çünkü bu taştan kastedilen heykeller ve putlardır. Ve cehennem ateşini tutuşturmaya sebep olan yakıtın insanlar ve tapınılan heykeller olduğu beyan edilir. Fakat aynı ifadede o çıra, kömür gibi ateş tutuşturan taşlar bulunduğunu da bildirilmiş oluyor ki fen adamları bunun taş kömürleri olduğunu söylerler. Ayette geçen vedut yani yakıt, ateş yakılan kibrit, ot, çöp, çıra, odun ve diğerleri gibi şeylerin hepsi için söylenir. Merhum şehit müfessirimiz Seyyid Kutup da taş insan birlikteliğini şöyle yorumlar. Bu ayetin tefsiriyle ilgili olarak. Yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşten sakının çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır ayetini. Bu dehşet saçan korkunç manzarada niçin insanla taş bir arada zikrediliyor? Kafirler için hazırlanmıştır bu ateş. Surenin başında vasıfları belirtilen kafirler için. Allah'ın kalplerini kulaklarını mühürleyip gözlerini perdelediği kafirler için. Kur'an meydan okudu ve meydan okuyuşa cevap vermekten aciz kaldıkları halde iman etmeyen kafirler için bu ateş. Şu halde bunlar her ne kadar şeklil itibariyle insan suretinde iseler de aslında birer taş parçasıdırlar. Onun için taş nevinden olan taşlarla insan nevinden olan taşların bir arada zikredilmesi tabii ve beklenen bir şeydir. Bu korkunç manzarada taşın konu edilmesi insanoğlunun zihninde başka bir tablo daha canlandırıyor. Öyle bir ateş yığın ki taşları eritmekte ve öyle bir insanı yığın ki bir taş sellerinin önünde ateşe akmakta. Kur'an öyle bir sözdü ki ilk andan itibaren inananları da inanmayanları da büyülemişti. O zamanki Arapları İslam'a çeken tek kuvvet Kur'an'ın ifade sihriydi. Hazreti Ömer gibi sert bir insan Kur'an'ı duyar duymaz yumuşamış, kalbi İslam'a ısınmış. Utbe bin Rabia onu dinleyince içinde ona karşı duyduğu cezbeyi izah edemeyip ona sihir demişti. Kureyş ileri gelenler hep Kur'an'ın ifade sihrini hissettiklerinden ve Kur'an'a karşı koyacak bir söz olamayacağını bildiklerinden yayılmasını önlemek için onu dinletmemeyi uygun görmüşler. Fussule suresi 26. Bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü edin, belki böylece galip gelirsiniz demişlerdi. Kur'an'ı dinleyen Hristiyan ve Yahudiler de kendilerini tutamayarak ağlamışlardı. Maide 82. Peygamber'e indirileni dinledikleri zaman gözlerini görürsün ki yaşla dolup boşanarak Rabbimiz derler, inandık. Sen bizi şehadet edenlerle beraber yaz. İşte bunlar Kur'an'ın ruh ve vicdanlara yaptığı etkinin, yani mucizeliğinin bir sonucudur. Zümer suresi 23, Rablerinden korkanlar onu Kur'an'ı duyunca derileri ürperir buyurulur. Kur'an'da kendine has bir musiki vardır değerli dinleyenler. Bu musiki anlatılan konuya göre değişir. Dalgalar konuya göre alçalıp yükselir. Kur'an'da biri sert, kaba dalgalı bir musiki, diğer de yumuşak ve hafif dalgalı bir musiki olmak üzere kulağımıza iki musiki çeşidi vurmaktadır. Cehennem azabından bahseden ayetlerde adeta cehennemin kükremiş olan o dilleri görülür ve ateşin kükreyen sesi duyulur. Haşinlik, zulüm ifade eden ayetlerde kelimeler çelik gibi sertleşmekte, mermer kaleler gibi katılaşmakta, rahmet, şefkat, cennet nimetleri ifade eden ayetlerde kelimeler pamuk gibi yumuşamakta, bal gibi tatlılaşmakta, sanki ilahi rahmet insanın kalbini okşamaktadır. Mesela Nas suresine bir bakalım. Burada tema, konu, fısıltı, içten gizli telkin temasıdır. Cin ve insanlardan olan şeytanın insana fısıltı ile kötü telkinler yaptığı anlatılmaktadır surede. Nas suresini şimdi hafif sesle tekrar bir okuyun bakayım. Bu fısıltı kulağınızla duyuyorsunuz değil mi? Kelimelerin sonundaki sinler bir fısıltı sesi çıkarmıyor mu? İşte bu Arapça bilmeyenlerin bile anlayabileceği Kur'an'ın bir mucizesidir. İbn-i Hişam ve Taberi'nin rivayetine göre Kureyş kendi aralarında konuştular. Hac mevsimi geldi. Bu adam hakkında bir karar verelim artık. Gelen hacılara hep aynı şeyi söyleyelim. Birbirimizin söylediğini öteki yalanlamasın, dediler. Velid bin Mughire'yi konuşmak için Resulullah'a gönderdiler. Velid gelmiş, Resul-i Ekrem'i dinlemişti. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ diye başlayan Nahl Suresi 90. ayetini okuyordu. Şüphesiz Allah adaletle, iyilik etmekle, yakınlara vermekle emreder. Fuhşiyattan, kötülükten ve azgınlıktan nehyeder ayetini okuyordu. Velid bu sözler karşısında bir teessür duymuş. Kavmine varınca şöyle söylemişti. Vallahi o sözün bir tatlılığı, bir güzelliği var. Kökü kuvvetli, dalları bereketli. Bunu insan söyleyemez. Kureyş, Velid saptı. Eğer o saparsa bütün Kureyş sapar demişler. Velid'in etrafını kuşatmışlar. O da sapmadığını fakat onun için ne de diyeceğini, yani Kur'an için ne diyeceğini bilemediğini söylüyor. Hele onun hakkında siz bir şey söyleyin bakalım diyor. Ne diyelim? Kahin diyelim. Hayır, vallahi kahin değildir. Onun söyledikleri kahinlerin gizli sözlerine benzemez. Seci de yok. O halde Mecnun diyelim. Hayır, Mecnun da değildir. Deliliği biliriz. Bunun bayılması, sarası, vesvesesi yok. O halde şair diyelim. Şair de değil. Şiirin her çeşidini, rezecini, hezecini, karizini, mebsutunu biliriz. Yani bugün o günkü şiirdeki bunlar birer kavram. Onun söyledikleri şiir de değildir. Ne diyelim? Sihirbaz diyelim. Sihirbaz da değildir. Sihirbazları ve büyüklerini gördük. Bunların okuyup üflemesi, düğüm bağlaması yok. O halde ne diyelim? Ey Abdi Şems babası, Allah'a and olsun ki sözünde bir tatlılık var. Kökü sabit, dalları bereketli meyveye benziyor. Ona söyleyeceğiniz her şeyin boş olacağı anlaşılıyor. Bununla birlikte ona sihirbaz demek en uygun sözdür. Çünkü o sihir gibi kişiyle oğlunun arasını, kişiyle kardeşinin arasını ve kişiyle karısının ve kabilesinin arasını açıyor. O halde sihirdir diye ortak bir kanaate vardılar ve ayrıldılar, dağıldılar. Ve yollara oturup halka Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yaklaşmaktan, onunla görüşmekten kaçındırmaya başladılar. Allah Velid hakkında Müddessir suresinin 11'den 25. kadar olan ayetlerini indirdi. Baktılar ki müşrikler gün geçtikçe Kur'an kalplere işliyor. Duyanlar ona katılıyor, her gün hale hale büyüyorlar. Halkı İslam'dan uzak tutmak için Mekke'nin dayatmacı egemen güçleri bu sefer işi zorbalığa döktüler. Fussilet suresi 26 ve 27. ayetler. Küfredenler dediler ki bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okunurken gürültü yapın. Belki bu suretle bu şekilde galip gelirsiniz. Elbette o küfredenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız buyuruluyor. Değerli dinleyenler, Hazreti Peygamber Mekke'deyken yüksek sesle Kur'an okuduğu zaman müşrikler etraftan dinleyen insanları kovar, dağıtırlar. Dinlemeyin şu Kur'an'ı, lav edin, yani gürültü yapın derlerdi. Ve ıslık çalar, gürültü yaparlardı. Çünkü derlerdi, siz onunla münakaşa ve münazara ederseniz, akıbet yani sonuçta sizi yener. İyisi mi hiç dinlemeyin ve başkalarının dinlemesine de engel olun. Kibirlerinden ve hasetlerinden böyle yapıyorlardı o günkü müşrikler ve elebaşlar. Yoksa ifadelerinden anlaşılacağı gibi, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu, gaybtan Allah'ın ilminden haber verdiğini biliyorlardı ve ondaki ilahi tesirin hak kelamı olmasından doğduğuna içten kanaatleri vardı. Kaba kuvvet bir acizliğin göstergesidir. Fikre ve düşünceye fikirle değil de cezayla, sopayla karşılık vermek aslında mağlup olmak demektir. Yani o fikrin altında mağlup olmaktır. Fakat bunu fizikle üstüne çıkmak şeklinde örtme vardır. Bunların sloganı vurun söyletmeyin. Başörtülü kızın ağzını tutan bayan polisi hatırlıyor musunuz değerli dinleyenler? Mahmut Kaçar'ın ağzını kapayanları, Kur'an kurslarını imam hatipleri de kapatanları böyle değerlendirmek gerekir. İbni Mesud Mutluluk Asrı'ndaki bu malum, mazlum ama galip kahramanlarından biriydi. Bir gün Resulullah'ın sahabeleri kendi aralarında konuşuyorlardı. Kureyş bu Kur'an'ı açıkça dinlemedi. Acaba kim onlara Kur'an'ı açıkça duyurabilir diyorlar. Abdullah İbni Mesud ufak tefek zayıf biriydi. Arka çıkacak köklü bir sülalesi de yoktu Mekke'de. Ve bu teklif karşısında ben dedi, Kur'an'ı ben açıktan okuyacağım. Ama senin başına bir şey gelmesinden korkarız. Aşireti, kavmi ve kabilesi kuvvetli olan biri gitmeli ki ona bir kötülük etmek istedikleri takdirde kabilesi onlara engel olsun denildi. Bırakın aldırmayın siz dedi ve gitti. Kabe'nin yanında durup okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman allemel Kur'an ve devam etti. Kureyş Ümmü Abd ne diyor diye mırıldandılar. Muhammed'in getirdiklerinden bir şeyler okuyor diyerek üzerine üşüştüler. Başına vurmaya başladılar. Yüzünü gözünü yaraladılar. Her tarafı kanlar içinde kaldı. Fakat Abdullah okuyabildiği kadar okudu. Onu kolay susturamadılar. Sonra görevini başarmış bir eda ile arkadaşlarına döndü. Arkadaşlar ona İşte korktuğumuz buydu deyip üzüntülerini ifade ettiler. Ama o, hayır dedi üzülmeyin, vallahi Kureyş bugünkü kadar hiçbir zaman gözüme böyle küçük gelmemişti. İsterseniz yarın da aynı şeyi tekrarlayalım. Hayır kafi yeter, istemedikleri şeyleri onlara işittirdin ya bu yeter. Yüzü kara bere içinde kulağı tümüyle yarılmış sallanıyordu. Peygamberimiz onu bu halde görünce tebessüm etti. Ashab bu tebessümün sebebini sorduklarında kulağını yaran Ebu Cehil'den intikamını alırken küçücük cücresiyle çam yarması Ebu Cehil'in kulağını yararken gördüm de onu güldüm Ona güldüm dedi. Ve nitekim Bedir Savaşı'nda Resul'ün gelecekle ilgili verdiği bu haber aynen gerçekleşti. Savaşın en hararetli anlarında bütün Müslümanlar kafirlere haddlerini bildirirken Ensardan Muaz ve Muavviz isimli iki genç kardeş Ebu Cehil'i devirmişler, yaralamışlar, öldü zannederek bırakmışlardı. Belki kendi boyu kadar olan kılıcını cüssesinden beklenmeyen bir enerjiyle kafirlerin boyunlarına indirmeye çalışıyordu İbni Mesud. Bir de baktı ki Ebu Cehil önünde yaralı bir durumda yatıyor. Hemen atladı, çıktı onun göğsüne ve haykırdı. Ya Müslüman ol, kurtul ya da kılıcımla seni cehenneme yollayacağım. Ebu Cehil hala müstekbirlik taslamaya çalışıyordu. Çıkabileceğin en yüksek yere, büyük tepeye çıkmışsın diyordu. Bu olay İbni Mesud'un yükselişini Ebu Cehil'de de gösteriyordu. Ama aynı zamanda cehaletin atasının da dünyada bile alçalışını simgeliyordu. Ebu Cehil'in imana yanaşmaması üzerine İbni Mesud kılıcıyla gövdesini başından ayırdı. Ebu Cehil'in öldürüldüğünü kanıtlamak için kestiği kafayı kanıt olarak taşımak istedi. Ama zulümle beslenmiş kelle o kadar ağırdı ki kucaklayıp götürmekte zorlandı. Kulağını yarıp bulduğu bir iri ipi kulağına geçirerek taşımaya başladı. Kelleyi sürükleyerek götürürken kulağının biri yarıldı, ip çıktı. Diğer kulağını yararak ip ona taktı. Savaşın sonlarına yakın cereyan eden bu olaya Resulullah ve ashabı şahit oldular. El-Muntakim olan Allah-u Teala müminlerin intikamını esas olarak ahirete bıraktığı halde İbni Mesud'a bir ikram olarak intikam lezzetini böylece tattırmış oldu. Cahiliyenin atası döverek yardığı kulakların kısasını ödüyordu. Aynı kulaklar aynı yerden yarılmış, yüzü daha çok darbe almış ve zalimliğin cezasını hayatıyla ödemişti. Hem de küçük ve hor gördüğü biri tarafından mağlup edilmenin acısını çekmişti. Kureyş ileri gelenleri gizlice Kur'an dinliyorlar dedik değerli dinleyenler. İsra suresi 47. ayetinde bu konu şöyle anlatılır. Biz onların onu senden dinlediklerini biliyoruz ama bir araya gelince zalimler siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz diyorlar. Bak seni nelere kıyas ettiler de nasıl sapıklığa düştüler. Artık doğru yolu bulamıyorlar. Ebu Süfyan bin Harp, Ebu Cehil bin Hişam, Ahnes bin Şurayk bir gece gizlice Resulullah'ın Kur'an okumasını dinlemeye giderler. Birinin diğerinden haberi yoktur. Her biri bir yerde gizlenir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e kulak verir. Şafak atıncaya kadar Kur'an'ı dinlerler. Şafak atınca evlerine dönerken yolda karşılaşırlar. Birbirlerini dolayısıyla kendilerine ayıplarlar. Böyle bir adet çıkarmayalım. Sonra akılsızlar, sefihler yani halk, avam duyarsa başlarına bir iş getirmiş oluruz der ve dönerler. Ama Kur'an'ın kalplerdeki izi onları ikinci gece aynı yere tekrar çeker. Herkes bir yere oturmuş Kur'an dinlemiştir. Sabaha yakın evlerine dönerken tekrar yolda karşılaşırlar. Yine birbirlerini ayıplar. İlk sözlerini tekrarlarlar. Üçüncü gece olunca yine her biri diğerinden habersiz olarak Resulullah'ın evi etrafında gizlendikleri yerlerini alırlar. Gece dinler, şafak atınca dönerler. İlahi takdir bu. Onları yine yolda karşılaştırır. Birbirlerine şöyle derler. Artık bir daha buraya gelmemeye ant içelim, söz verelim. Bir daha dönmemeye ant içerler ve ayrılırlar. O sabah Ahnes değneğini eline alır, Ebu Süfyan'a gider. Ey Ebu Hanzele der, Muhammed'den dinlediklerin hakkında fikrin nedir? Vallahi ey Ebu Salebe, ondan öyle sözler işittim ki her manasını biliyorum, hem de istenildiğini anlıyorum. Öyle şeyler işittim ki ne manasını ne de istenildiğini bilmiyorum. Ahnes oradan Ebu Cehil'e gider. Ey Ebu Hakem, Muhammed'den dinlediklerin hakkında fikrin nedir der. Muhammed'den dinlediklerim hakkında mı? Bak biz Abdülmenaf oğullarıyla öteden beri rekabete de geldik. Onlar yedirdiler, biz de yedirdik. Onlar verdiler, biz de verdik. Öyle ki daima yarış atlar gibi beraberce kaldık. Şimdi onlar, bizden bir peygamber çıktı, ona gökten vahiy geliyor diyorlar. biz buna nasıl ulaşacağız? Andolsun ki ona asla inanmaz ve onu tasdik etmeyiz dediler. Kur'an'ın bu ferman okumasına karşı fesahatte son derece ileri gitmiş olan Araplar aciz kaldılar. Hiçbir edip ve hatip kalkıp onun bir ayetine benzer bir şey yapamadı. İslam'ı söndürmek için kılıca başvurdular. Canlarını, mallarını, evlatlarını tehlikeye attılar da edebiyat yoluyla, kalem yoluyla cevap veremediler. Eğer lisanla, yazıyla karşı koymaya güçleri yetseydi, elbette bu daha kolaydı ve bunu tercih ederlerdi. Bunu yapabilmek için uğraşmadılar değil, uğraştılar ama bütün çabaları hep boşa çıktı. Kur'an ile diğer peygamberlerin mucizeler arasındaki bir fark başlığına bir konu anlatarak bugünkü dersi bitireceğiz. Biraz uzunca olduğundan Kur'an'ın icazı, Kur'an'ın meydan okuması diğer bölümünde haftaya inşallah anlatarak tamamlamaya çalışacağız değerli dinleyenler. Şimdi bütün peygamberler iddialarının doğruluğunu göstermek için Allah'ın yardımıyla bir takım mucizeler göstermişlerdir. Bunlar her peygamberin kendi devrinde en çok revaçta olan şeylere üstün gelecek nitelikte oluyordu. Böyle olmasa münkirler, inkar edenler o devirde kendilerinin sahip olduğu üstünlüklerle peygamberlerin karşısına dikilebilirler ve diğer insanları aksi yönde etkileyebilirlerdi. Esas da aynı olmalara rağmen peygamberlerin mucizeleri bu bakımdan farklı olarak tezahür etmiştir. Ancak Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in mucizesi Kur'an diğerlerinden farklı bir başka özelliğe daha sahiptir. Bu özellik onun akli bir mucize olmasıdır. Akli mucize akıl ve basiretle idrak edilen mucizedir. Akla hitap ettiği ve sadece vuku bulduğu zamanda yaşayan insanlar tarafından görülebilen hissi mucizeler gibi olmadığı için insanlar yaşadıkça var olur ve büyüklüğünden hiçbir şey kaybetmez. İşte akli mucize bu. Diğer peygamberler gibi birçok hissi mucize göstermesine rağmen Hazreti Peygamber sadece Kur'an-ı Kerim ile meydan okuduğu için Kur'an onun risaletini teyit eden tek mucize olmuştur. Onun peygamberliği umumi ve ebedidir. Çünkü peygamberlik zinciri onunla tamamlanmıştır. Önceki peygamberlerin her biri bir kavme gönderildiği ve görevleri bir sonraki nebinin gelmesiyle sona erdiği için gösterdikleri mucizeler hissi oluyor ve kendi zamanlarının insanlarına hitap ediyordu. Kendisinden sonra bir başka peygamber gönderilmeyeceği için Resulullah'ın kıyamete kadar devam edecek olan peygamberliğinin yine aynı özellikle bir mucize ile teyit edilmesi, kuvvetlendirilmesi gerekiyordu. Hissi mucizelerin böyle ebedi ve umumi bir risaletle bağdaşması mümkün değildi. Onun risaletine uygun mucize ancak Kur'an-ı Kerim olabilirdi. Zira Kur'an-ı Kerim mucizesi ebedidir. Zamanın geçmesiyle yok olmaz. Hazreti Peygamber'in vefatıyla diğer mucizeler gibi etkisini kaybetmemiştir. Aksine o bütün dünyanın dilinde her yalancı ve münkire meydan okumakta, bütün insanları İslam'a ve huzura davet etmektedir. İşte onu diğer peygamberlerin mucizelerinden ayıran en önemli özellik budur. O kıyamet gününe kadar insanların faydasına sunulmuştur. Kur'an'ın devamlı mucize olma özelliğinden dolayı Hazreti Peygamber'in tabileri diğerlerinden daha çok olacaktır. Çünkü büyüklüğünü görerek zamanımıza kadar ona inananlar olduğu gibi bundan sonra da olacaktır. Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis rivayet şöyledir. Peygamberlerden hiçbir peygamber yoktur ki ona mucizelerden kendi zamanındaki insanların inandıkları kadar verilmiş olmasın. Mucize olarak bana verilen ise ancak Allah'ın bana vahyettiğidir. Bu nedenle ben kıyamet gününde peygamberlerin en çok tabi bulunanı olacağımı ümit ediyorum diyor Hazreti Peygamber. Müslüm'ün iman bölümünde, Buhari'nin de İ'tisam bölümünde geçiyor bu hadis değerli dinleyenler. Yine bir hadis-i şeriften anlaşıldığına göre diğer peygamberlere verilen mucizelerin benzerleri ya suretçe veya hakikatçe kendilerinden önceki peygamberlerde verilmiş bulunuyordu. Kur'an-ı Kerim mucizesinin bir benzeri ise daha önce hiçbir peygambere verilmemiştir. O beşeri akla karşı koyan ve ilelebet ona meydan okuyan akli bir mucizedir. Ankebut suresi 51. ayeti. Sana indirdiğimiz bu Kur'an o mucize isteyenlere karşı okunup dururken hala mucize olarak kendilerine kafi gelmedi mi buyuruluyor. Kur'an varken başka mucizeye ihtiyaç yoktur. O her zaman ve her devirde mübareze meydanında kendisine karşı koyanlara meydan okuyup durmaktadır, duracaktır. Bundan ötürü her zaman ve her yerde kıyamete kadar sabit ve nazil olduğu günkü gibi herkesi mağlup etmekte, katiyen yok olmamaktadır. Ama diğer mucizeler böyle değildir. Kur'an gibi her an mucize olarak devam edemezler diğerleri. Kur'an-ı Kerim artık bugün görülmediği için kendisiyle başkalarına meydan okunamayan asanın yılana çevrilmesi ve ölüleri diriltmek gibi sadece bir yerde ve zamanda gösterilenlerden biri değildir. Şimdi bile inkar edene inanmıyorsan bir benzerini de sen getir diyebileceğimiz akli bir mucizedir. Evet değerli dinleyenler, konumuz dedik ağır. Birinci bölümü böyle okuduktan sonra ikinci bölümde de Kur'an'ın icaz yönleri, Kur'an'ın nazmı ve telifi, Kur'an'ın fesahat ve belagatı, gaybi icazları, Kur'an'ın gelecekten haber vermesi, geçmiş toplumlardan haber vermesi, bütün insanların ihtiyacını karşılayacak esaslar ihtiva etmesi gibi konuları da önümüzdeki hafta anlatarak Kur'an'ın meydan okuması, Kur'an'ın icazı konusunu böylece de tamamlamış olacağız inşallah. Hepinizi bu meydan okuyan Kur'an'ı okuyup anlamaya, ona göre bir hayat sürmeye davet ediyorum, hatırlatıyorum ve Allah'a emanet olunuz.